yorumunu yapmakta olduğumuz Leviller kitabının 16. bölümüne geldik. Konu, günahları bağışlatma günü. Buna Yom Kipur da deniyor. Bu bölümde bizler için en değerli ruhsal dersleri bulabiliriz. Şimdiye kadar Leviller kitabında sunular, kahinler ve günah ele alınmıştır. Bunlardan hiçbiri günahı tam olarak halledemedi. Şimdi tüm diğer bölümlerden daha fazla günah konusunu tam olarak halleden yazılara geldik. En azından Mesih'in çarmıh üzerinde tamamlamış olduğu kurtuluş işine açıklık getirip onun yeterliliğini gösterir. Bu nedenle yiyecek ve içecek, bayram, yeni ay ya da sept günü konusunda hiç kimse sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı ise Mesih'tedir diyor Kolosserler 2. bölüm 16-17'de. Gölge bir çeşit resimdir. Tam bir resim değil ama yine de iki renkli, yani siyah beyaz bir resimdir. Renkli bir resim bile gerçek bir nesnenin yerini tam olarak alamaz. Buradaki resimler de gerçekten İsa Mesih'in yerini asla alamaz. Bunlar sadece gerçeğe işaret ederler. Yıllarca önce bir yorumcu şöyle yazdı. Kutsal yazılarda tiplere işaret eden yazıların ortaya çıkardığı doktrin ihmal edilmektedir ve Tanrı bilimciler için ileride sorunlar oluşturacaktır. Ruhsal resimleri ya da tipik örnekleri incelemeyi ihmal etmeyelim. Bu çalışmamızda günahları bağışlatma gününün oluşturduğu tipik örneği inceleyeceğiz. Günahları bağışlatma gününün önemi şöyle dile getirildi bir keresinde. Museviliğe özgü yasama organları içerisinde belki de en önemlisi ve diğer yasalara en çok ışık saçan gündür. Yahudi hahamlar bu önemli gün için tek bir sözcük kullandılar, yoma. Bunun anlamı basitçe gün demektir. Musa'nın yasasına dayanan sistem içinde günah konusu en iyi şekilde bu özel günde hallediliyordu. Diğer törenlerde de günaha değiniliyor, günah hatırlatılıyordu ama günahları bağışlatma gününde günah sorununun köklü şekilde nasıl halledileceği bugün de belirtilirdi. Dikkatinizi Leviller 16. bölümdeki şu ayetlere çekmek istiyorum. Böylece en kutsal bölümü İsrail halkının kirliliklerinden, baş kaldırılarından, bütün günahlarından arındıracak. Teke İsrail halkının bütün suçlarını yüklenerek ıssız bir ülkeye taşıyacak. Adam tekeyi çöle salacak. İsrail halkının bütün suçlarını, baş kaldırılarını, günahlarını açıklayarak bunları tekenin başına aktaracak. İsa Mesih'e gelinceye kadar ruhsal yasanın insanlara sağlayabileceği en iyi şey bundan ileriye gidemezdi. Bu özel gün ile ilgili talimatlar özel bir olayın ardından verildi. Harun'un iki oğlu Nadav ve Avihu'nun itaatsizliğinden ve sonuç olarak Rab tarafından anında öldürülmelerinden dolayı ortaya çıkan bir şeydir bu. Günahları bağışlatma günü 7. ayın 10. gününde kutlanırdı. Yine sayılara bakacak olursak 7 ve 10 sayılarının bir özelliği vardır. 7. ay sept günüyle ilgili bir aydır. Dinlenmeyi ve herhangi bir işten geri durmayı dile getirir. İsa Mesih'in kurtuluş işini tamamladıktan sonra Tanrı'nın sağında oturması bu aya düşer. Bunun bir rastlantı olduğunu söyleyemeyiz. Anlamlı şekilde bu özel gün bu ayda kutlanıyordu. Tanrı kendi işlerinden nasıl dinlendiyse onun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir diye yazarken İbraniler yazarı bu düşünce onu etkilemiş olmalıydı. 10 sayısı da kutsal yazılarda önemli yerini almaktadır. Tanrı'nın tüm isteğini ve yollarını dile getiren bir rakamdır bu. 10 buyruk verildi. Rab isteseydi daha fazla buyruklar verebilirdi ama vermedi. Bunun yanı sıra Tanrı ondalık, yani gelirimizin onda birini istedi. Yeşaya peygamber İsrail ulusundan arta kalanları anlatırken yine onda birini dile getirdi. On rakamı Tanrı'nın düşüncelerini ve amaçlarını dile getirir. Onuncu günde kutlanması, İsa Mesih'in yeryüzüne gelip Tanrı isteğini yerine getirmiş olacağına işaret eder. Yeşaya peygamber, onu zedelemek, onu ezmek Rabbi hoşnut etti diye yazdı. Bundan zevk aldığı için değil, bunun sonucunda insanlara kurtuluş sağlanacağı için bundan hoşnut kaldı. İsa Mesih, vakit dolunca Tanrı'nın belirlediği zamanda yeryüzüne geldi. Günahları bağışlatma için kullanılan İbranice sözcük kafar olarak belirlenir. Kefaret bu sözcükten gelir. Tam anlamı örtmek demektir. Eski antlaşma döneminde Tanrı günahları ortadan kaldırmıyordu. Mesih gelip de o günahları ortadan kaldırıncaya kadar bu günahlar örtülüyordu. Bu gerçeği bize açıklayan bazı pasajları kutsal yazılarda bulabiliriz. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor diyor Habercilerin İşleri 17:30'da. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın inayetiyle karşılıksız olarak aklanırlar, doğru sayılırlar diyor Romalılar 3:23-24'te. Bu nedenle çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz miras almalar için Mesih yeni bir antlaşmanın aracısı olmuştur. Kendisi onları birinci antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü diyor İbraniler 9:15'te. Bununla kutsal ruh şunu belirtiyor ki çadırın ilk bölmesi durdukça kutsal yere giden yol henüz açıkça gösterilmemiştir. Bu şimdiki çağ için bir örnektir. Sunulan adaklar ve kurbanların tapınan kişinin vicdanını yetkinleştiremediğini gösteriyor diyor İbraniler 9. bölüm 8 ve 9. ayetlerde. Eski antlaşmada başka hiçbir tören bu günahları bağışlatma töreni kadar anlamlı olamaz. İsa Mesih'in çarmıh üzerinde sağladığı kurtuluşu en güzel ve anlamlı şekilde resimleyen törendir bu günahları bağışlatma günü. Kutsalların kutsalına girerek Mesih'i bizim büyük başkâhinimiz olarak açıklar. Kâhinin hazırlanışı, yerin hazırlanışı ve halkın hazırlanışını bu 16. bölümde okuyoruz. Rabbin huzuruna yaklaştıkları için ölen Harun'un iki oğlunun ölümünden sonra Rab Musa'ya şöyle dedi. Ağabeyin Harun'a de ki, perdenin arkasındaki en kutsal yere ikide bir girmesin. Antlaşma sandığının üzerindeki bağışlanma kapağına yaklaşmasın. Yoksa ölür, çünkü ben kapağın üstünde bulut içerisinde görünüyorum. Leviler 16. bölüm 1 ve 2. ayetler. Günahları bağışlatma günüyle ilgili kurallar ve törenler Harun'un oğulları Nadav ile Ahivu'nun ölümünden sonra gerekli görüldüğü için verildi. Bu iki adam yetkileri olmadan ve yanlış şekilde kutsalların kutsalına girip sunu getirmek isteyince Tanrı'nın yargısına hedef olup orada hemen Rab tarafından öldürülmüşlerdi. Bu törende Tanrı tam ve eksiksiz kutsallığı ile insanın ne kadar günahlı olduğu kıyaslanmaktadır. Evet, Tanrı'nın kutsallığı ve insanın günahlı oluşu kirliliği. İnsan ile Tanrı arasında aşılması hemen hemen olanaksız bir uçurum vardır. Rabbe şükredelim ki bu uçurumun aşılması imkansız kılınmadı. Tanrı'nın kendisi bu uçurum üzerine bir köprü kurdu. Bugün Tanrı insanın kendisine yaklaşabilmesi için onu teşvik eder, ama şunu bilmeliyiz ki insan kendi kafasına göre kendisinin belirlediği şekilde Tanrı'ya yaklaşamaz. Ancak Tanrı'nın belirlediği şekilde ona yaklaşırsa bunu cesaretle yapabilir. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kendi kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kahinimiz bulunmaktadır. Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz suyla yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım diyor İbraniler 10. bölüm 19-22'de. Efesoslar 2:18'de de şöyle okuyoruz. Mesih ise aracılığıyla hepimiz aynı ruhta babanın huzuruna çıkabiliriz. Burada babanın, yani Rabbin huzuruna gelmemiz için bir davet vardır. Tanrı'nın belirlediği şekilde gelirsek o zaman cesaretle ona yaklaşabiliriz. Tüm bu talimatların, değerli dostum, Rab tarafından verilmesinin nedeni Harun'un iki oğluydu. Bu iki adam uygunsuz şekilde kutsalların kutsalına girmişlerdi. Şimdi Rab onlara, ağabeyin Harun'a de ki, perdenin arkasındaki en kutsal bölüme ikide bir girmesin diyor. Bugün bizler için durum değişiktir kardeşim. Kutsalların kutsalına Mesih İsa'nın kanı sayesinde her zaman girebiliriz. Burada yine bir koşul vardır. İsa Mesih'in kanı sayesinde, İsa Mesih aracılığıyla. Yani ona iman etmeden kutsal yere girmek, Tanrı'nın huzuruna çıkmak olanaksızdır. Ama onun kanı aracılığıyla Rabbin huzuruna, en kutsal yere her zaman çıkabiliriz. Bu düşünceyi sonucuna vardıracak olursak diyebiliriz ki, bazı insanların Rab'be yaklaşmaları günahtır. Belki de soracaksınız, bu nasıl olabilir? Rab'be yaklaşmak ne şekilde günah olabilir? Bir kişi Rab'bi reddettiği halde kalkıp da kürsüden dua ederse ya da Tanrı sözünü vaaz ederse Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla yaklaşmıyor, başka yoldan yaklaşmaya çalışıyorsa Tanrı bunu kabul edemez. Nadav ile Avihu'nun günahı buydu. Lütuf döneminde yaşadığımız için Rab insanlara sabır ediyor. Ama ne şekilde Rab'be yaklaştığımız çok çok önemlidir. Harun en kutsal bölümü ancak günah sunusu olarak bir boğa, yakılmalık adak olarak da bir koç sunarak girebilir. Kutsal, uzun keten gömlek, keten iç çamaşırı giyecek, keten kuşak bağlayacak, keten sarık saracak. Bunlar kutsal giysilerdir. Bunları giymeden önce yıkanacak. Leviler 16, 3 ve 4. ayetler. Günahları bağışlatma günü diye bilinen bu özel günün özelliği kahine bağlıydı. Bu özel günde tören yalnızca kahin tarafından uygulanabilirdi. Ona hiç kimse yardım etmiyordu. Bu bölümün 17. ayetinde şöyle diyor. Harun kendisi, ailesi ve bütün İsrail topluluğunun günahlarını bağışlatmak için en kutsal bölüme girdiğinde dışarı çıkıncaya kadar buluşma çadırında hiç kimse bulunmayacak. En küçük işten en önemli işe kadar her şeyi kahin yapacaktı. O gün tüm öbür kahinler tapınma çadırında iş görmeyeceklerdi. Sadece baş kahin oraya girerdi. Çünkü günahları bağışlatma işiyle ilgili töreni uygulama işi ona verilmişti. Bu bize önemli bir simgedir. Mesih'in görevini dile getiren güzel bir resimdir bu. Dünyanın günahını halletmesi gerektiğinde İsa Mesih tüm işi yalnız başına yaptı. Hiçbir yardımcısı olmadı. Hatta meleklerin yardımını istemedi. Baba Tanrı bile onu terk etti. Çünkü bu işi yalnız başına yapmalıydı. Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, iniltilerime kulak vermekten uzak duruyorsun diye yakardı. İsa Mesih bizim yerimize günah olduğunda hem Tanrı hem de insanlar onu terk etmişti. Ancak şunu unutmamalıyız ki Mesih ile Baba Tanrı insanın kurtuluşu konusunda uygulanacak olan planı birlikte tasarlamışlardı. Çarmıha nasıl gideceği konusunda öğrencilerine şöyle dedi. İşte hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor, geldi bile, ama ben yalnız değilim. Baba benimle birliktedir. Yuhanna 16 ayet 32. Bu gerçekten anlaşılması zor ve derin bir sırdır. Baba Tanrı hem onu terk etmişti, hem de insanların günahlarını bağışlatma işinde onunla birlikte iş yapıyordu. Elçi Pavlos, Korint'teki kiliseye yazarken buna değiniyordu. Tanrı, Mesih'in aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. Şöyle ki, Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. 2. Korintoslar 5 ayet 19. Başkahin o güzel ve görkemli giysilerini çıkarttı, bir yana koydu. Diğer kahinlerin giydiği giysilere büründü. Kendisini yıkadı ve keten giysiler donandı. Üzerinde hiçbir süs takısı yoktu. Basit giysilere bürünmüştü. Yani görkeminden soyunmuş, kendisine ait olmayan başka hiçbir şey yoktu üzerinde. Bu törende görüyoruz ki İsa Mesih'in başkahinlik görevi en güzel şekilde resimleniyor. Gökteki görkeminden soyundu ve bir insan bedenine hem de senin benim gibi bir insan bedenine bürünüp çarmıh üzerinde bizim günahlarımız için kurban oldu. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliğini gördük. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. Onu babanın bağrında bulunan ve kendisi Tanrı olan biricik oğul tanıttı diyor Yuhanna 1. bölüm 1-14-18 ayetlerde. Rabbimiz tanrılığını, ilahi özelliğini gökte bırakmadı. Onu bir yana koymadı, sadece gökteki yüceliğini ve görkemini bıraktı. Ondan soyundu ve yeryüzüne senin benim gibi bir insan olarak geldi, ancak hiç günahı yoktu. Mesih ise de olan düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı diyor Tanrı sözü. Leviler 16. bölüm 5 ve 6 ayetlerde şöyle okuyoruz. İsrail topluluğu günah sunusu olarak Harun'a iki teke yakılmalık adak olarak bir koç verecek. Harun bu ayı kendisi için günah sunusu olarak sunacak. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. Burada Harun'un bu çok önemli bir günde töreni uygulamak için hazırlanışının son aşamasını görebiliriz. Harun önce kendisi, ailesi ve belki de aile ilişkisinden dolayı tüm Levi oymağı için bir günah sunusu sundu. Günahları bağışlatma gününde uygulanan törenin bu kısmında İsa Mesih'in resmini göremeyiz. Neden? Çünkü İsa Mesih'te hiç günah yoktu. Kendisi ve ailesi için günah sunusu sunmasına gerek yoktu. İsa kendisi için ölmedi. O bizim için günah oldu. Yeryüzündeki hayatı boyunca kendi şahsı için hiçbir günah sunusu, hatta herhangi bir sunu sunmadı. Bebek iken tapınağa getirilip sunulan kumrular İsa için değildi. Annesi Meryem içindi ki burada Meryem'in günahlı bir kişi olduğu ortaya çıkar. Bu sunuyu tapınağa getirdiği zaman Meryem kendisinin günahlı olduğunu hatırlamalıydı. İsa'nın şahsı için sunulan bir kurbanın kaydedildiğini hiçbir yerde göremeyiz. Harun tabi olarak kendisi ve ailesi için kurban sunmalıydı. Ancak kendi günahları için kurban sunduktan sonra diğer insanların günahları için de kurban sunabilirdi. Önce kendi günahı için kurban sunmalıydı ve ondan sonra diğer insanlar için kurban getirmeliydi. Sonra iki tekeyi alıp Rabbin huzuruna, buluşma çadırının giriş bölümüne götürecek. İkisi üzerine kura çekecek. Biri Rab için, biri Azazel için. Harun, kurada Rab'be düşen tekeyi getirip günah sunusu olarak sunacak. Azazel'e düşen tekeyi ise halkın günahlarını bağışlatmak için canlı olarak Rab'be sunacak. Onu çöle salıp Azazel'e gönderecek. Harun kendisi için günah sunusu olarak bu ayı getirecek. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. Bu günah sunusunu kendisi için kesecek. Rabbin huzurunda bulunan sunağın üzerindeki korları buhurdana koyup iki avuç dolusu ince öğütülmüş güzel kokulu buhurlu perdenin arkasına geçecek. Orada Rabbin huzurunda buhuru korların üzerine koyacak. Buhurun dumanı tanıklık sandığının bağışlanma örtüsünü kaplayacak. Öyle ki Harun ölmesin. Sonra buğanın kanını alıp parmağıyla örtünün üzerine doğuya doğru serpecek. Örtünün önünde 7 kez bunu tekrarlayacak diyor Leviler 16. bölüm 7-14 ayetler arasında. Burada dikkate alınması gereken bir nokta vardır. İki ergeç tek bir günah sunusu olarak görülmelidir. Ergeçlerin her biri günahların bağışlanmasını gerektiren unsurun iki yönüne işaret eder. Bir tanesi günah sunusu olarak sunulurdu. Diğeri ise çöle salıverildi. Çöle salıverilen ergeç ya da keçiye azazel denildi. İbranice bir sözcüktür bu. Anlamı konusunda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Sözcük hem keçi için kullanılır hem de onun çöle salıverilmesi ve varacağı nokta ile bağlantılıdır. Septuagint çevirisine ve başka yorumcuların kaynaklarına bakarsak günahın tamamıyla insandan uzaklaştırıldığı iddia edilir. Ender Saim adında bir yorumcu ise tümüyle uzaklaştırmak diye bir anlam verir bu sözcüğe. Kesinlikle günah sunusunun koparılıp atılamayan bir parçasıdır. Kura çekiliyor ve kuraya göre keçilerden biri kesiliyor, öbürü ise serbest bırakılıp çöle salıveriliyor. Şimdi keçilere bir şey yapılmadan önce Harun önce kendisi için bir boğa getirecek. Onu kesecek ve boğanın kanını kutsalların kutsalına getirip kendisi ve ailesi için onu sunacaktı. İnce ayrıntılara bakacak olursak burada teknik açıdan görebiliriz ki başkahin kutsalların kutsalına aslında tek bir kez girmiyor. Evet, yılda tek bir gün, yani yılın tek bir gününde kutsal yere giriyordu ama bu girişi iki defa yapıyordu. Tunç sunak dış avludaydı. Boğa tüm diğer günah sunularında olduğu gibi burada kesilecekti. Ancak burada sununun sonunda başka bir şey daha görebiliriz. Kutsalların kutsalına girmek için leğenin yanından geçerken eminim ki ellerini ve ayaklarını da yıkardı. Sonra kutsal yerde eline buhurdanlığı alıp üzerine iki avuç dolusu özel buhuru koyardı. Perdeden geçip de kutsalların kutsalına girdiği zaman buhurdan çıkan duman kutsal yeri dolduracaktı. Kutsalların kutsalında Rabbin sandığı ve merhamet kürsüsü vardı. Bir kap içinde getirdiği boğa kanını alacak, içine parmağını batıracak ve merhamet kürsüsü üzerine onu 7 kere serpecekti. Aslında Rabbin sandığının üst kısmı sırf üzerine kan serpildiği için merhamet kürsüsü oluyordu. 7 defa serpilmesinin nedeni sağlanan bağışın tam, eksiksiz ve daha sonra başka şeylerle tamamlanmaya gereksinmesi olmayan bir sağlayış olduğunu belirtmek içindi. Eminim ki başkahin için bu çok önemli, saygı ve korkuyla karışık duyguların odaklandığı bir gündü. Tanrı'nın önünde hiç hata yapmadan verilen talimatları harfi harfine uyarak yerine getirilmesi için bir gelenek ve tören vardı. Bu talimatlardan kıl payı kadar şaşacak olursa anında ölecekti. Belki de tören yer almadan önce hata yapmamak için töreni kendi kafasında ezberlemiş olmalıydı kahin. Bildiğimiz kadarıyla kutsalların kutsalında hiçbir başkahin ölmedi. Kutsal yazılara göre sadece iki kişi, Nadav ve Avihu orada öldü. Mesih bizim için çarmıh üzerinde günah oldu kardeşim. Onun bu şekilde ölümü tapınma çadırında tunç sunak ile resimlenir. Sonra o bizim başkahinimiz olarak cennete girdi ve bizim günahlarımız için orada kendi kanını sundu. Şimdi bizim tapınma çadırındaki merhamet kürsüsüne yaklaşmamız gerekmiyor. Tanrı'nın tahtı bizim merhamet kürsümüzdür. Tüm bunlar İbraniler mektubunun 9 ve 10. bölümlerinde açıkça öğretiliyor. Harun korku içinde titreyerek kutsal yere girerken biz şimdi Mesih'in kanı sayesinde cesaret ile Tanrı'nın tahtına yaklaşabiliriz. Çünkü zayıflıklarımıza duygusal yönden ortak olamayan değil, tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiş bir başkahinimiz vardır. Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım diyor İbraniler 4. bölüm 15 ve 16. ayetlerde. Eski antlaşmanın başkahini kutsalların kutsalında gereğinden fazla kalmaya cesaret edemezken biz her an oraya girebiliriz ve istediğimiz kadar Rabbin önünde durabiliriz. Hatta bunu yapmamız için bize Rab'den bir çağrı vardır. Bizim başkahinimiz olan Mesih ise kendi kusursuz ve kutsal kanını taşıyıp Baba Tanrı'nın huzuruna getirdi ve onu bizim için sundu. Aynı zamanda cennette şu anda bizim için aracılık etmektedir. Buhur bunu temsil eder ve İsa kendi dualarını bizim için Tanrı'nın huzuruna getirir. Bugün o Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Bizim için aracılık etmektedir.